Ayrım 2.
Küçük bir parçası ve bu yer üçümüzün de, yani Ivan, Malina ve benim orada oturmamızdan ortaya çıktı. İnsan dünyayı üç bölgeden, Viyana kenti yönetimsel olarak çeşitli bölgelere, yani beziklere ayrılmıştır. Çevirmenin notu. Gördüğünde bakış açısı bu kadar dar olduğu zaman doğal olarak Macar sokağını özellikle vurgulamak, bu sokak hakkında yeni bilgiler edinmek, onu övmek ve ona belli bir önem vermek eğilimini taşıyor. Örneğin Hoyermarkt'ın neredeyse sessiz denilebilecek şirin bir bölgesinde başladığı ve buradan, yani benim evimin bulunduğu noktadan hem kent parkı hem de insanı korkutan görüntüsüyle Büyük Hal ve Gümrük Baş Müdürlüğü görülebildiği için bu sokağın özellikli bir sokak olduğu söylenebilir. Bu noktada çevremizde henüz soylu, içine kapanık binalar vardır. Ancak Ivan'ın oturduğu 9 numaralı, kapısında bronzdan iki aslanın bulunduğu binadan hemen sonra sokak daha gürültülü, düzensiz ve plansız bir konuma girer. Oysa bu kesimde Diplomatlar Mahallesi'ne yaklaşır ama onun sokağında bırakır ve Viyana'nın bu kulaktan kulağa söylendiği adıyla Soylu Mahallesi ile benzerliği pek fazla değildir. Sokak küçük kahveleri ve çok sayıdaki eski restoranıyla kendini yararlı kılar. Alterhellere ulaşırız. Arada kalan bölgede kullanışlı bir garaj, otomak, yine çok kullanışlı olan yeni eczane ve Neuling sokağının yükseldiği yerde de bir tütüncü dükkanı yer alır. Bu arada Beatrix sokağının köşesindeki iyi fırınla başka her yer dolu olduğu zaman bile arabalarımızı park edebileceğimiz Mün sokağını unutmamak gerekir. Kimi kesimlerde örneğin İtalyan Kültür Enstitüsü ile İtalya Başkonsolosluğu'nun yer aldığı yüksekçe kesimde sokağın soylu bir hava taşıdığı yadsınamaz. Ama bunu da abartmamak gerekir. Çünkü bilemediniz tramvayın gelmesiyle birlikte ya da posta arabaları için yapılmış, üstünde pek bir şey anlatmayan, yalnızca kısa İmparator 1. Franz Josef 1850 ve Büro ve Atölye yazılı iki tabela bulunan uğursuz görünüşlü garaja bir bakıldığında sokağın kendini soylu kılma çabaları unutulur ve sokak şimdi uzak geçmişte kalan gençliğini bir zamanlar Macaristan'dan gelen iş adamlarının, at, öküz ve saman tüccarlarının, hanlarının ve lokantalarının bulunduğu o eski Macar sokağını anımsatır. Bugünkü konumunda ise resmi tanımında belirtildiği üzere yalnızca büyük bir yay çizerek kent yönünde uzanan bir sokaktır. Bazı günler Renwick yönünden aşağı doğru gittiğimde sokağın çizdiği büyük yay hep yeni yeni ayrıntılarla, insana bir hakaretmiş izlenimini veren yeniliklerle, konutlarda çağdaş yaşamak adını taşıyan dükkanlarla beni alıkoyar. Bütün bunlar benim için kentin Macar sokağına baskın çıkan tüm alanlarından ve caddelerinden daha önemlidir. Macar sokağı tanınmamış diye de nitelendirilemez. Çünkü tanınır ama bir yabancı onu hiçbir zaman göremeyecektir. Çünkü içinde ziyaret edilecek hiçbir yer yoktur ve insan bu sokakta ancak oturabilir. Kendi gezen biri Schwarzenberg alanından ya da bilemediniz Renwick'ten kendisiyle ancak 3. bölgede olmanın onurunu paylaştığımız Belvedere'den geri dönecektir. Kendi gezen yabancı eğer Viyana Intercontinental Hotel adını taşıyan yeni taş yığınında kalıyorsa ve kent parkına biraz fazla dalmışsa, belki ancak o zaman öte yanından Buz Pateni Derneği yönünden sokağa yaklaşılabilir. Ama üzerinde kireç beyazı bir Pierrot figürünü çatlak sesle benim için masallardan kalma o eski güzel koku diye seslenmiş olduğu bu kent parkına 5 dakikalık uzaklıkta olduğu için yılda en çok 10 kez geliriz. Ve benim bütün dileklerime, pohpohlamalarıma rağmen yürümeyi ilki olarak reddeden Ivan, bu parkı ancak yanından taşıtla geçerken görebildiği kadarıyla tanır. Çünkü park gerçekten çok yakınımızda ve biz çocuklarla hava almak için Viyana ormanlarına, Kahlenberg tepesine, Luxemburg ve Mayerling köşklerine gideriz. Burgenland'e Petronel ve Carnuntum'a kadar uzanırız. Taşıtla gitmek zorunda olmadığımız bu kent parkıyla ilişkimiz, ondan kaçınmamıza yol açan iştenlikten yoksun bir ilişki ve ben artık masallardan kalma hiçbir şey anımsamıyorum. Zaman oluyor, üstündeki ilk çiçekleriyle manolya ağacını belli belirsiz fark edebiliyorum ama insan bunu her defasında önemli bir olaymış gibi vurgulayamaz. Ve ben hiç düşünmeksizin Malina'ya bir kez daha bugünkü gibi kent parkındaki şu manolyalar gördün mü onları diye sorduğumda nazik bir erkek olduğundan sorumu yanıtlayacak ve evet anlamında başını sallayacaktır. Ama manolyalı cümle bugüne değin çok duymuş olduğu bir cümledir. Kolayca tahmin edilebileceği gibi Viyana'da çok daha güzel sokaklar var ama bunlar başka bölgelerde. Konumları ise insanın böyleleri karşısında borçlu olduğu hayranlık duygusuyla hemen baktığı ama ilişki kurmayı aklından geçirmediği güzel kadınlarınkine benzer. Bugüne kadar Macar Sokağı'nın güzel olduğunu ya da Gaziler Sokağı, Macar Sokağı kavşağının kendisini büyülediğini ya da soluğunu kestiğini ileri süren çıkmadı. Benim de niyetim, benim sokağım konusunda, sokağımız konusunda temelsiz savlar ortaya atmaya başlayan kişi olmak değil, aslında yapmam gereken iç dünyamda Macar Sokağı'na olan bağlılığımın izini sürmek. Çünkü Macar Sokağı 9 numaraya ve 6 numaraya kadar olan çemberini yalnızca benim içimde çiziyor. Freyung'dan geçtiğimde, Graben'de alışveriş yaptığımda, ulusal kitaplığa gittiğimde, Kos alanında durup işte burada oturmak gerek aslında ya da Amhof'ta diye düşündüğümde yani nerede olursam olayım neden hep Macar Sokağı'nın çekim alanı içerisinde kaldığımı kendime sormam gerekir. Kentin iç kesiminde vakit geçirdiğimde ve kendimi eve gitmek istemediğime inandırmaya çalıştığımda bir saat için bir kahveye girip oturduğumda ve aslında yola çıkmayı, geri dönmeyi istediğimden gazeteleri karıştırdığımda ve eskiden oturduğum Beatrix Sokağı'ndan ya da Hümmamark'tan mahalleme saptığımda bile zaman ile mekanın ansızın kesişmesine karşın durumum zamanın yol açtığı bir hastalığı çekmekten farklı. Hoy marketten sonra tansiyonum yükseliyor ve aynı anda da yabancı yerlerde yakalandığım gerilim, tutukluk azalmaya başlıyor ve adımlarımı hızlandırmama rağmen nihayet mutluluktan kaynaklanan tam bir huzura kavuşuyorum ve acele ediyorum. Benim için dünyada sokağın bu bölümünden daha güvenli bir yer yok. Gündüz merdivenlerden yukarı koşuyorum, gece önceden çıkardığım anahtar elimde olduğu halde binanın kapısına seyirtiyorum ve anahtarın açtığı, binanın kapısının açıldığı, dairenin kapısının açıldığı, içimi şükran duygusuyla dolduran o anı bir kez daha yaşıyorum. Bu eve varmış olma duygusu trafik ve insan dalgalarının arasında daha 100-200 metre uzaklıkta bulunduğum bir sırada üstüme sel gibi varıyor. Bu alan içerisinde her şey bana evimin yakınlığını haber verir gibi evimin bulunduğu bina tabii ki bana değil herhangi bir şirkete ya da başka herhangi bir spekülasyoncular çetesine ait bu binayı yeniden yapmış daha doğrusu yamamış olanlar onlar ama ben bu konuda hemen hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü onarımın yapıldığı yıllar boyunca buraya 10 dakika uzaklıkta bir yerde oturmuştum. Uzun bir süre boyunca, epey zaman şans numaram da olan 26 numaranın önünden üzgün, suçluluk duygusuyla geçtim. Efendisini değiştirdikten sonra eski efendisini yeniden gören ve hangisine daha çok sadakat borcu olduğunu kestiremeyen bir köpek gibi. Ama bugün Beatrix Sokağı 26 numaranın önünden sanki orada hiçbir şey olmamış ya da hemen hemen hiçbir şey olmamışçasına geçip gidiyorum. Ya da şöyle diyelim, bir zamanlar vardı, bir şeyler burada, eski zamandan kalma bir tatlı koku ama artık hissedilmiyor. Malina ile ilişkim yıllar boyu sonuç vermeyen karşılaşmalardan, düşünülebilecek en büyük yanlış anlamalardan ve birkaç budalaca düşten ibaret kaldı. Yani başka insanlarla aramda olanlardan çok daha büyük yanlış anlamalar demek istediğim, ama şu da var ki daha başlangıçtan onun egemenliği altına girmiştim. Benim felaketim olacağını Malina'nın yerinin o daha hayatıma girmezden önce Malina tarafından alındığını erken anlamış olmalıyım. Esirgendiğim tek şey onunla çok erken bir araya gelmekti ya da ben kendimi bundan korudum. Çünkü daha kent parkının yanındaki E2, H2 tramvay durağında bir defasında her şeyin başlamasına ramak kalmıştı. Malina orada elinde bir gazeteyle duruyordu ve ben de onu fark etmemiş gibi yaparak gazetemin üzerinden sürekli ona bakıyordum. Gazetesine gerçekten o kadar dalmış mıydı, yoksa bakışlarımı ona diktiğimi, onu hipnotize ettiğimi, başını kaldırıp bana bakmaya zorlamak istediğimi anlıyor muydu, kestiremiyordum. Ben ve Malina'yı zorlamak. Eğer önce E2 gelirse diye düşünüyordum, o zaman her şey iyi olacak. Ama Tanrı aşkına sakın o antipatik H2 ya da normalde daha ender gelen G2 daha önce gelmeye kalkmasın. Ve sonra gerçekten de E2 geldi. Ama ben ikinci vagona atladığımda Malina ortadan kayboldu. Ne ilk vagona ne de benim bulunduğum vagona binmişti. Ama durakta da görünürde yoktu. Ancak ben arkamı dönmek zorunda kaldığımda kent içi tren istasyonuna koşmuş olabilirdi. Havada dağılıp gitmemişti herhalde. Olayı açıklayamadığım, onu aradığım ve ona bakındığım için aynı zamanda da gerek onun gerekse benim davranışlarımıza bir neden bulamadığım için kafam bütün gün buna takılmıştı. Ama artık bu çok gerilerde, geçmişlerde kaldı. Üzerinde bugün konuşmak için ise aradan henüz yeterince zaman geçmedi. Yıllar sonra Malina'yla ilgili olarak başıma yine aynı şey geldi. Münih'te bir konferans salonunda. Onu ansızın yanımda dururken buldum. Sonra itişip kakışan üniversite öğrencilerinin arasında öne doğru birkaç adım attı, bir yer aradı, geri çekildi ve ben de heyecandan neredeyse bayılmak üzere olduğum halde tekniğin çağında sanat konulu 1,5 saatlik bir konferans dinledim. Yerinde sessiz oturmaya ve dinlediklerinden etkilenmeye yargılı bu kitle içerisinde sürekli Malina'yı aradım. Ne sanata, ne tekniğe, ne de bu çağa başvurmak isteyeceğimi herkesin önünde ele alınan bağlamlardan, konulardan, sorunlardan hiçbirisiyle ilgilenmeyeceğimi en geç o akşam anlamıştım. Malina'yı istediğim ve bilmek istediğim her şeyin bana ondan gelmesi gerektiğine inandığım ise kesindi. Konferans bittiğinde başkalarıyla birlikte ben de uzun uzun alkışladım. Münih'ten iki kişi beni arkaya doğru götürüp yol göstererek salondan çıkardılar. Biri kolumdan tuttu, biri akıllı akıllı konuşarak beni bir şeylere inandırmaya çalıştı. Birileri benimle konuştular ve ben de benim gibi arkadaki çıkış kapısına gitmek isteyen Malina'ya baktım. Ağır ilerlediği için ondan çabuk davranabildim ve akıl almaz bir şey yaptım. Sanki beni ona doğru itmişler, sanki ona doğru yuvarlanıyormuşum gibi çarptım ve gerçekten de ona doğru sendeledim. Böylece beni ister istemez fark etmek zorunda kaldı. Beni gerçekten görmüş olduğundan emin değilim ama o gün sesini ilk kez işittim. Sakin, olması gereken tonda bir sesti. Pardon. Buna verecek karşılık bulamadım. Çünkü bana böyle diyen hiç çıkmamıştı ve benden özür mü diliyordu, yoksa beni bağışlıyor muydu, kestirememiştim. Yaşlar o kadar çabuk dolmuştu ki gözlerime artık arkasından bakamadım. Bunun yerine yanımdaki insanlardan ötürü bakışlarımı yere çevirdim, çantamdan bir mendil çıkardım ve fısıltı halinde bir sesle fısıldayarak sözde birinin ayağıma basmış olduğunu söyledim. Başımı yeniden kaldırıp bakabildiğimde Malina kalabalıkta yitip gitmişti. Viyana'da onu artık aramadım. Yurt dışına gitmiş olduğunu düşündüm ve umut beslemeksizin aşağıya kent parkına doğru yürüyüşlerimi sürdürdüm. Çünkü henüz arabam yoktu. Bir sabah Malina hakkında gazeteden bir şey öğrendim. Ama haberin aslında onunla hiçbir ilgisi yoktu. haberin ağırlık noktasını Maria Malina'nın cenaze töreni oluşturuyordu. Bu, Viyanalıların gönüllü olarak ve tabii ki yalnızca bir kadın oyuncu için düzenledikleri en etkileyici, en büyük cenaze töreniydi. Habere göre cenazeye katılanlar arasında Bayan Malina'nın çok yetenekli, genç ve tanınmış bir yazar olan erkek kardeşi de vardı. Bu kardeş tanınmış falan değildi. Gazeteciler kendisine hemencecik bir günlük bir ün sağlamışlardı. Çünkü bakanların ve kapıcıların, eleştirmenlerin ve tiyatrolarda oyunları her zaman ayakta izleyen üniversite ve lise öğrencilerinin uzun bir kortej halinde merkez mezarlığına yürüdükleri saatler boyunca kimsenin bilmediği bir kitap yazmış, kendisini de kimseciklerin bilmediği bir erkek kardeş Bayan Malina'ya yakışmazdı. Çok yetenekli, genç ve tanınmış sıfatları bu ulusal matem gününde erkek kardeşe bir kılıf hazırlayabilmek için gerekliydi. Yalnızca benim açımdan ve bir gazete aracılığıyla kurulan bu nahoş bağıntı üzerine hiç konuşmadık. Sanki bu olayın onunla ilintili hiçbir yanı olmamıştı. Dahası sanki ben de hiç yaşamamıştım. Çünkü birbirimize, yaşamlarımız bir yana, adlarımızı bile sormak fırsatını bulamadığımız o yitirilmiş zaman parçası içerisinde ona Eugenius adını verdim. Zira Prens Eugene der Edle Ritter. Prens Eugene o soylu şövalye, öğrendiğim ilk şarkıydı. Böylece aynı zamanda ilk erkek adını da öğrenmiş oluyordum. Bu ad daha ilk anda çok hoşuma gitti. Belgrad kentinin adını da çok beğenmiştim. Bu kent gözümdeki çekiciliğini ve anlamını ancak Malina'nın Belgrad'dan değil, tıpkı benim gibi yalnızca Yugoslav sınırında bir yerden geldiği ortaya çıktıktan sonra yitirmeye başladı. Zaman zaman birbirimize hala eski günlerimizdeki gibi Sloven ya da Windiş ağzıyla, Windiş Yugoslavya'da Krajina bölgesi ağzı, bir şeyler söyleriz. Jaj inti, inti in jaj. Bunun dışında başlangıçtaki güzel günlerimizden söz etme gereğini duymuyoruz. Çünkü günlerimiz giderek güzelleşiyor ve ben başkalarıyla ve başka şeylerle bunca zaman yitirmeme yol açtığından ötürü Malina'ya kızdığım zamanları düşündükçe gülmekten kendimi alamıyorum. Malina'yı bu öfkeden ötürü Belgrad'dan sürdüm, adını elinden aldım, hakkında esrarlı öyküler uydurdum, şarlatan, göçmen, casus yaptım. Keyfim yerinde olduğu zamanlarda onu gerçeklerin dünyasından alıp bazı masallara ve destanlara yerleştirdim. Florizel ve Drosselbart gibi adlar taktım ama ona en çok yakıştırdığım ad Aziz Georg'tu. Yani hiçbir şeyin yetişmediği bataklıkta benim ilk kentim olan Klagenfurt kurulabilsin diye ejderhayı öldürmüş olan Aziz. Ve zaman alan bir sürü oyunun ardından cesaretimi yitirip doğru olan tek olasılıkta karar kıldım. Yani Malina gerçekten Viyana'daydı ve ben onunla karşılaşmak için bu kentte bunca fırsatım varken yine de onu hep elimden kaçırıyordum. Nerede Malina hakkında konuşulursa, ki pek sık olmuyordu bu, ben de söze karışmaya başladım. Bu şimdi artık bana acı vermeyen çirkin bir anı aslında. Ama sanki ben de onu tanıyormuşum, hakkında bir şeyler biliyormuşum gibi yapmak gereksinimini duyuyordum. Malina ile Bayan Jordan'a ilişkin o tuhaf ve rezil öykü anlatıldığında ben de ötekiler kadar nükteden kesiliyordum. Bugün ise Malina ile Bayan Jordan'ın arasında buradakilerin deyişiyle hiçbir şey geçmediğini, Bayan Jordan'ın Martin Ranner'le bile Cobenzl'da gizlice buluşmadığını biliyorum. Çünkü Martin Ranner Bayan Jordan'ın kardeşiydi. Her neyse, asıl önemli olan şu ki Malina ile başka kadınlar arasında bir bağıntı kurabilmek olanaksız. Malina'nın benden önce başka kadınlarla tanışmış olması olasılık dışı değil. Çünkü çok insan tanır. Dolayısıyla bunların arasında kadınlar da vardır. Ama birlikte yaşadığımızdan bu yana bunun hiçbir önemi yok. Böyle bir konuyu artık aklımın kenarından bile geçirmiyorum. Çünkü Malina'ya ilişkin tüm kuşkularım ve bunalımlarım onun şaşkın tutumu karşısında yok olup gitti. Ayrıca genç Bayan Jordan hakkında uzun süre belli bir dedikodunun kocasının bir asistanı tarafından diz çökmüş, yerleri silerken görüldüğünde kocasına duyduğu nefreti dile getirmek için "Öbür dünyanın politikasını yapıyorum" şeklindeki o ünlü sözü söylediği dedikodusunun dolaştığı kadın değildi. Olay başka türlü oldu. Bu farklı bir öykü ve günün birinde her yanlışlığı düzeltme fırsatı doğacak. Söylentilerdeki tipler özgürlüklerine ve büyüklüklerine kavuşmuş gerçek kişilere dönüşecekler. Tıpkı bugün artık söylentilerin ürünü olmaktan çıkmış, yanımda huzur içerisinde oturan ya da benimle birlikte kentte dolaşan Malina'nın benim için dönüşmüş olduğu gibi. Başka düzeltmelerin zamanı henüz gelmedi, onların sırası daha sonra, bugün değil. Aramızda her şey şimdiki gibi olalı beri kendime sorabileceğim tek soru, Malina'nın ve benim birbirimiz için ne olabileceğimiz. Çünkü hiç benzeşen yanımız yok, çok ayrıyız. Ve bu cinsiyetten, türden, onun kişiliğinin oturmuşluğundan, benim kişiliğimin oturmamışlığından kaynaklanan bir soru değil. Gerçi Malina hiçbir zaman benimki kadar inişli çıkışlı bir hayat sürmedi. Zamanını asla boşuna harcamadı, bir sürü yere telefon etmedi, olacaklar karşısında eli kolu bağlı beklemedi, hiçbir zaman durup dururken bir şeylere karışmadı, aynada yarım saat kendini seyredip ondan sonra hep geç kalmak üzere bir yerlere koşmadı. Karşılaştığı bir soru üzerine ya da verecek yanıt bulamamak yüzünden bir takım özürler kekelemedi. Öyle sanıyorum ki bugün bile birbirimizle ilgimiz az, birbirimize sabrediyoruz, birbirimize hayret ediyoruz ama benimkisi meraktan doğan bir hayret. Acaba Malina hiç hayret eder mi? Buna gittikçe daha az inanır oldum ve benim için asıl huzursuzluk kaynağı olan durum varlığımın onu asla tedirgin etmemesi.